Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde Onur Gözüpek'le beraber kripto para borsalarında ve piyasalarındaki son bir haftayı değerlendireceğiz. Aynı zamanda tabii ki bu programın bir yatırım tavsiyesi olmadığının da altını çizelim. Çünkü biz burada haberleri ve genel olarak gelişmeleri değerlendiriyoruz. Lütfen arkadaşlar buradaki konuştuklarımızı bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Abi hoş geldin.
Merhaba.
Nasıl geçti genel olarak son bir hafta senin için?
Yoğundu. Hem piyasaları takip ettik hem iş güç koşturup duruyorum.
Kripto para borsalarında bir toparlanma var sanki.
Evet.
Bu vergi dönemi atlatıldıktan sonra beklentiler çok az olsa gerçekleşiyor gibi.
Şöyle bir şey, altcoin'lerin neredeyse çoğu artış içinde. Ciddi bir talep olmaya başladı. Yani nereden baksanız her altcoin %5, %10 yükseliyor. Bu arada haberler çıkıyor. Bazıları işte scam'di, değildi, Ponzi'ydi derken hani sürekli bir hareket mevcut.
Evet ve Bitcoin'deki toparlanma da eğer 9200 doları yakalar ve geçerse herhalde bu boğa piyasaları denen beklenti yakalanmış
evet,
olacak.
Yani şu an hani çok ciddi bir hacim yok ama giderek artıyor.
Şimdi ilk haberimiz New York'tan gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çünkü New York savcısı kripto para borsalarından bilgi istedi. Ve ilk bu haber çıktığında ufak bir düşüş gördük.
Evet.
Genel olarak bu bilginin içeriği ve amacı neydi?
Şimdi orada hani ilk algı borsaların herhangi bir problemle ilgili bir araştırmaya tabi olduğuydu. Ancak sonradan ortaya çıktı ki savcı Eric Schneiderman kripto para borsalarının hani daha şeffaf olması, işte kullanıcı haklarını daha iyi koruması için bir mektup yazmış ve borsalardan bir takım bilgiler istemiş. Amerika bazlı borsalardan. Şimdi Amerika'daki borsalarda hani bu durum önce olumlu karşılandı diyebilirim ben. Çünkü birkaç tane borsa hemen peşine açıklama yaptı. Mesela Gemini, Bitform'u gelen mektubu hemen değerlendirdik, cevabını verdik dedi. Fakat arada tabii hani olumsuz bakanlar da var. Mesela Kraken bu çağrıya cevap vermeyeceklerini açıkladı. Fakat hani burada savcının hani herhangi bir soruşturma, araştırma durumu yok. Sadece borsalardan bir takım bilgiler istedi. Şimdi normalde tüketicilerin beklentisi nedir? Bir borsanın hani güvenilir olduğu, işte arkasının sağlam olduğu, hani yönetiminin ciddi anlamda bu borsayı işletmek için çaba sarf ettiğini bilmektir. Şimdi tabii ki bu tarz bir hani talep gelmesi, özellikle bunun hani başsavcılık tarafından gelmesi tüketiciler için iyi bir hamle aslına bakarsanız. Çünkü kripto borsalarına biz ne kadar çok güvenirsek o kadar çok fazla işlem yapacağız. Ve hani işin içinde regülasyonlar olduğu zaman, kanunlar, kurallar olduğu zaman işte bu dolandırıcılıkların, sahtekarlıkların önüne geçilmiş olacak.
Blockchain'in en çok İsviçre'ye zarar uğratacağıyla ilgili bir haber başlığını gördük. İşte hangi ülkede ne kadar bir kayıp bekleniyor? Moody's'in açıklamaları var işte yatırımcılara tavsiyeleri. %50'nin üzerinde özellikle bu İsviçre'deki ödeme sisteminin etkileneceği, altyapısının etkileneceği konuşuluyor.
Yani orada şöyle bir konu var. Şimdi İsviçre aslında dünyanın nakit merkezi diye biliniyor. İşte çoğu büyük yatırımcıların fonları İsviçre'de tutuluyor. Bir dönem ülkeler paraların altın karşılığını İsviçre'de tutuyordu gibi gibi. Yani paranın merkezi olan bir ülke. Fakat şimdi yavaş yavaş görüyoruz. Büyük yatırımcıların paralarını kripto parayla değerlendirmeye başladığını görüyoruz. İşte dünya genelindeki yatırım firmaları yavaş yavaş Bitcoin'le, kripto parayla ilgilenmeye başladıklarını duyuruyorlar. Bu da hani fon yönettikleri için, çok büyük bir paranın hakimi olduğu için o yatırım şirketleri yönettikleri paraların hani bankalarda değil bir anlamda kripto paralarda kullanılmaya başlayacağının göstergesi. Evet, o yatırım firmaları şu an için yatırımlarının büyük çoğunluğunu kripto paraya kaydırmış değil, sadece ilgilendiklerini açıklıyorlar. Fakat bu bile hani ciddi miktarda bir nakit paranın kripto para yatırımlarına değerlendirileceğinin bir hani ön göstergesi gibi düşünülebilir.
Tabii bu da ülkelerin ister istemez bu tip böyle ekonomisini bu tip alışverişe dayamış ülkelerinde zarar göreceği anlamına.
Ya yavaş yavaş işte nakit kullanımından uzaklaşıyoruz.
Yalnız yavaş yavaş dediğimiz şu anda özellikle son 5 senede herhalde en büyük hızlanmasını yaşadı.
Tabii tabii. Yani şimdi kredi kartı kullanımını da hesaba katarsanız günlük hayatta hani nakit kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Hani mecburen nakit harcamak zorunda olmadığımız hiçbir yerde, neredeyse özellikle Türkiye'de nakit para kullanmıyoruz. İşte ne bileyim, dolmuşa taksiye bile kredi kartıyla ödeme yapabilme imkanımız olsa kredi kartıyla ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla hani nakit kullanım alışkanlıkları Türkiye'de çok değişti. Ama hani dünya genelinde daha nakit para aktif olarak kullanıyor. Çünkü orada kredi kartı bir hani kredi unsuru kabul edildiği için bizdeki kadar yaygın kullanımda değil.
Şimdi kripto paralara biz yeni nesil ödeme sistemleri olacak, paraları yerine alacak diyoruz, evet. Ama Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat'ın bir açıklaması var. Kripto para ve blockchain dendiğinde yeni Türkiye'de bilinen, evet, isimlerden biri. Bitcoin dijital yastık altı olma yolunda gidiyor. Yani bir ödeme aracı değil de birikimleri, evet, değerlendirme, geleceğe taşıma konusunda,
evet,
ya bir yatırım orada, aracı.
Aynen, şöyle bir yaklaşım var. Bitcoin'in hani değeri çok yükseldi. Bir anda çok yükseldi. Şu an fiyatına bakarsanız $8,000 civarında. Şimdi kimse, ben zannetmiyorum, cebine bir tane çeyrek altın koyup markete gidip işte ben şunları şunları aldım, çeyrek altını ödemek istiyorum desin. Bitcoin'de bir anlamda buna doğru gidiyor. Kripto paraların altını olma yolunda ilerliyor. Hani yatırım aracı fonksiyonu şu an daha ön planda. Zaten hani Bitcoin blok zinciri, Bitcoin'in çok fazla böyle günlük hayatta kullanılması için elverişli değil. İşte yani blok bulunma süreleri, bir bloğa yazılacak işlemlerin sınırlı sayıda olması. Bu nedenle çeşitli alternatifleri geliyor Bitcoin'in. İşte günlük hayatta kullanılabilecek anlık transferlerin yapılabildiği şu an pek çok kripto para var. Bunlar biraz daha dijital para olma yolunda ilerlerken Bitcoin bu dijital paraların hani ana kaynağı, ana dövizi olma durumunda ilerliyor.
Neo hakkında yeni gelişmeler var. Neo da, evet, Bitcoin gibi yeni bir blockchain platformu aslında ve şu anda bir borsaya kavuşuyor.
Neo aslında hani biraz daha şey, Ethereum gibi, Waves gibi bir platform. Şu an kendi blok zinciri üzerine çalışan merkeziyetsiz borsa Switch.io faaliyete geçti. Switch.io ICO'da yaklaşık $8.5 milyon gibi para toplamıştı. Beklentilerin çok altında kalmıştı ama şu an ilk haftada ortalama $2 milyon işlem hacmine ulaştığı söyleniyor. Şimdi merkeziyetsiz borsaların hani gelecekte çok kullanılacağını öngörüyorum. Hani ben şahsen de merkeziyetsiz borsalardan taraftarım ama şu an işlem hacimleri çok kısıtlı olduğu için hani çoğu kullanıcının tercih ettiği platformlar değil merkeziyetsiz borsalar. Çünkü hani klasik anlayışta hani web sitesi formatında çalışan servislerin olduğu borsalarda işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Platformlar daha yaygın, tanıtmak daha mümkün. İşte bir web tarayıcısından ulaşabiliyorsunuz. Bu merkeziyetsiz platformların çoğunda bir arayüz kullanmanız gerekiyor. İşte arada ne bileyim Ether Delta gibi yani tarayıcıdan çalışan örnekleri var ama hani çoğunda bir platform olmak gerekiyor. Fakat şey, hani merkeziyetsiz borsaların en büyük avantajı güvenlik. Hani bir servise, bir merkeze bağlı olmayacağı için, hani blok zincirin üzerinde tutulduğu için bütün veriler kullanıcılar için biraz daha avantajlı klasik borsalara göre, yani daha az risksiz.
Borsada sıcak cüzdanla tuttukları para aslında bir yanda da çok güvenli bir blockchain platformuna, evet, tutuluyor. Evet, evet. Böylece cüzdandan para çalınması çok daha zor.
Tabii.
Yani imkansız demeyelim ama çok daha zor.
Verinin tamamı blok zincirinde olduğu için biraz şey, klasik borsalara göre çok daha güvenli bir platform oluyor merkeziyetsiz borsalar.
Çünkü borsalarda kişi sadece borsanın platformunu hacklediği anda sizin bütün cüzdandaki paralarınıza erişebiliyor. Çünkü onlar bir sunucuda tutuluyorlar, bilgisi, evet, şifresi. Ama burada blockchain'in tamamen hacklenmesi, bütün blok zincirinin kırılması lazım.
Merkeziyetsiz borsaların çok tutulmama nedenlerinden bir tanesi de şey olabilir. Kullandıkları hani blok zinciri üzerine çalışmaları nedeniyle diğer kripto paraları aracı bir servisle aktarmak zorunda kalıyorlar.
Evet, doğru.
Yani orada hani bir anlamda merkezilik söz konusu olabiliyor. Gerçi tamam, bütün sistem otomasyonla, yazılımla çalışıyor ama yine de siz kripto paranızı bir cüzdana göndermiş oluyorsunuz. Sizin kendi özel anahtarınızı tuttuğunuz cüzdan haricinde bir cüzdana göndermiş olursunuz. Fakat Neo platformunda yakında yaygın olarak kullanmaya başlayacak Atomic Swap sayesinde blok zincirleri arasında anlık olarak kripto para transferi yapabilir hale geldiğimizde o zaman merkeziyetsiz borsalar çok daha popüler olacak. Çünkü bir cüzdandan bir cüzdana anında blok zincirinden blok zincirine geçirebildiğiniz için arada herhangi bir aracı olmayacak. Dolayısıyla hani güvenlik katmanı birkaç kademe daha yukarı çıkmış olacak.
Türkiye'de var mı blockchain tabanlı bir borsa çalışması bildiğiniz?
Yok, şu an yok.
Şu anda yok ama olmasını tabii ki gönülden istiyoruz.
Zaten hani Türkiye'de blok zincir tabanlı borsa projesinden önce blok zincir tabanlı çok fazla proje de yok. Hani bildiğimiz birkaç tane isim dışında blok zincirle hani çok fazla uğraşıp göz önünde olan proje de yok.
Mastercard'ın bir blockchain yazılımcı yatırımını görüyoruz. Dublin'de özellikle iş ilanlarında blockchain konusunda uzman yazılımcıları kadrosuna katıyormuş. Evet. Mastercard Visa şimdi ödeme sistemi olarak şu anda aslında dijital para birimleriyle ödeme sistemlerine göre çok çok daha ilerideler. Çünkü dijital para ödemelerine baktığımızda mesela Bitcoin'de saniyede 7 işlem yapılabilirken bu tarafta binlerce işlem yapılabiliyor. Kredi kartları hiç duraksız.
24 binli yanlış hatırlamıyorsam saniyede işlem sayısı.
Daha üstünler ama doğal olarak bu teknolojiye de göz kırpıyorlar. Teknoloji nereye gidiyorsa çünkü orada olmak zorundalar.
Yani ödeme sistemleri evet blok zinciriyle özellikle ilgileniyor. Çünkü blok zincirinin en büyük avantajlarından biri veri güvenliği. Her şey şeffaf ama aynı zamanda her şey güvenli bir ortamda saklanıyor. İşte ne bileyim hacklenme, verilerin çalınması ihtimali çok daha düşük. Dolayısıyla ödeme sistemlerinin blok zinciriyle ilgilenmesi ekosistem açısından da olumlu bir gelişme. Daha fazla servis faaliyete geçtikçe yani merkezi yapıdan kurtuldukça aslında insanlar ödeme sistemlerine daha çok güvenecek. Bu sayede hani belki bankalara direkt olarak rakip olmayacaklar ama banka bağımlılığı azalmış olacak.
Şimdi Mastercard tabii ki çok önemli oyunculardan bir tanesi ama Huawei dediğimizde de Çin'in en büyük telekomünikasyon firmasından söz ediyoruz.
Evet.
Onun da yeni bir blockchain yatırımı oldu. Hyperledger'la beraber işbirliğine giderek aslında yeni bir akıllı kontrat sistemi, yeni bir blockchain sisteminin tanıtımını gerçekleştirdiler. Evet. Kullanıcılar hem akıllı kontratlar gerçekleştirebilecekler bu servis üstünden hem de cüzdan oluşturup eğer bir para bir oluşturdularsa onu da saklayabilecekler.
Şimdi Huawei blockchain as a service formatında yani blockchain'i bir servis hizmeti olarak sunuyor. Bu servis hizmetinde kullanıcılar akıllı kontratlar üretebilecekler. Yani bir teknoloji firmasının özellikle çok büyük bir teknoloji firmasının blok zincirine yatırım yapması, bunu dikkate alması blok zinciri açısından, blok zincirinin gelişimi açısından büyük bir adım. Hani az önce ödeme sistemlerinde kullanılması bir katkı sağlayacak demiştik ama teknoloji firmasının hani finans dışı bir sektörün blok zinciriyle de ilgilenmesi yaygın servisler üretilmesi açısından bir avantaj sağlayacaktır. Yani bir yol gösterecektir. Çünkü blok zincirini biz sadece kripto parayla bağdaştırıyoruz, orayla anlamlandırıyoruz ama blok zinciri aslında hani dağınık veri tabanı yapısı sayesinde çok ciddi bir güvenlik katmanı sağlayan bir veri tabanı. Bunun yaygın olarak kullanılması, servislerin blok zinciri üzerine koşması, kullanıcılara sunulacak hizmetlerin hani güvenliğini ve güvenilirliğini arttıracak bir etken.
Şimdi borsalar diyoruz, Güney Kore'de aslında kripto para borsalarının en canlı olduğu, para akışının en çok gerçekleştiği ülkelerden bir tanesi. Güney Kore şimdi borsalarla ilgili birçok böyle söylenti çıkıyordu. Özellikle kripto paralarla ilgili vergi konusu ortaya çıkıyordu Güney Kore'de. Şimdi de bir şeffaflaşma politikası kanunu söz konusu. Burada işte kullanıcıların borsalara erişimi, bilgilerinin tutulması, işte anormal işlemlerin daha böyle takip edilebilir olması, raporlanabilir olması, borsaların arkasında güçlü finansal yapıların yer alması gibi bazı şeyler var.
Evet.
Yapılar var. Nasıl görüyorsun borsaları düzenleme ve regüle etme konusundaki yaklaşımları?
Şimdi aslında burada Güney Kore'de özellikle 14 tane büyük borsanın işte aralarında Bitamp var, Upbit var. Kendileri bu tarz bir oluşum önerdiler. Borsalar daha sıkı denetlensin, bir takım kriterler getirilsin. Kore Blok Zinciri Birliği bu talepte bulundu. Orada da amaç muhtemelen şu, hani Türkiye'de şu an mesela 22-23 tane kripto para borsası oldu. Fakat çoğunun ismini bilmiyoruz. Arkasında kim olduğunu bilmiyoruz. Güney Kore bu işe hani işlem hacimleri bakımından çok çok daha yüksek potansiyelde olduğu için işlemlerin daha güvenli gerçekleşebilmesi için işte cüzdan güvenliğinin belli bir standarda oturması, işte işlemlerin daha iyi takip edilebilmesi, raporlamanın daha sık ve daha ciddi yapılabilmesi gibi bir takım şartların konmasının kullanıcılar açısından güvenlik nedeniyle daha faydalı olacağını söylediler. Evet, hani bir borsanın kullanıcıları düşünmesi hani evet zorunluluk aslında, ama bunu bir ülkede faaliyet gösteren bütün borsaların ortak kararla yapması hani o ülkede kripto para alışverişinin kesinlikle çok daha güvenli ve güvenilir olacağının bir göstergesi.
Evet, sonuçta denetim ve arka planda şeffaflık arkadaşlar en önemli unsurlardan bir tanesi. Para söz konusu burada.
Tabii ki.
Hani dijital paralar diyoruz, belki göremiyoruz, dokunamıyoruz ama buralara gerçek para yatırıyoruz.
Tabii tabii, yani şimdi normalde hani paranızı siz bankaya yatırdığınızda bankaya güveniyorsunuz. Fakat kripto para borsasına yatırdığınızda ortada herhangi bir kanun kural yoksa güvenebileceğiniz bir yer yok. Ya orada bir de şey, hani kripto dünyasında cüzdanınızdan çıktıysa ve giden cüzdanın özel anahtarı sizde yoksa o para sizin değil artık. Yani borsaya güvenmek zorundasınız. Orada hani borsa internet sitesini kapattığı anda herhangi bir kanun, bir bağlayıcı bir madde yoksa, orada bir hüküm yoksa bütün dijital varlığınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bunu, bu talebin borsalardan gelmesi Güney Kore vatandaşları için, o borsaları kullananlar için ciddi bir avantaj olacak.
Bu da son haberimizdi. Kripto para günlüğünün bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.